أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Fatır Suresi ayet 11 ve devam inşallah. Vallahu halakaküm min turab sümme min nutfe ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kimi ayetlerinde insanoğlunun yaratılışını anlatır. Fakat bu konuda ilk gelen ayetler Alak suresinin ilk ayetleridir. İkra بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ İnsanın yaratılışında iki evrenin, iki devrenin olduğunu görüyoruz. Sanki konuyu iki ana başlık altında öğretiyor Kur'an. Birincisi, insanın ilk yaratılışı, ilk insanın yaratılışı, Adem Aleyhisselam'ın topraktan var edilişi dönemine ait bilgiler. Diğeri de kıyamete kadar yeryüzüne halife olarak gönderilecek insanın insan olarak yaratılışını anlatan ayetler. Hani şu, bir erkek ve bir kadın sebebiyle ana rahminde teşekkür eden insan, bir damla sudan, sonra kan pıhtısına benzer bir dönem, arkasından bir çiğnem et parçası, sonra cenin. Kimi ayetlerde bu ikisini beraber zikredilirken okuyoruz. Ama galiba insanoğlunun Kur'an'a muhatap oluşu söz konusu ise ve bu yeni ise ona önce alaktan yaratılışı, bir damla sudan yaratılışı gündeme getirilmeli. Çünkü ona topraktan yaratılış anlatılmaz ki önce. Sanki böyle dediriyor Kur'an'ın geliş dönemi. Önce alaktan yaratıldığı vurgulanıyor, sonra sureler sırayla geliyor. Aşağı yukarı 35 kadar sure sonrasında, geliş sırasına göre ilk defa Araf suresinde, Hazreti Osman Efendimizin tespit ettiği sıraya göre, insanoğlunun topraktan yaratıldığı anlatılıyor. Öyleyse biz, Kur'an'ın ilk muhataplarına, Kur'an'la ilk defa muhatap olanlara, İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min toprak diye başlamayacakmışız. Yani halakal insâne min alak ayrı bir konuymuş. Burada da ikisi birlikte zikredilir. Aslında ikisi ayrılmaz bir gerçektir. Yani topraktan yaratılma devam ediyor demektir bir anlamda. Vallahu halakaküm min turab. İşte Allah sizi topraktan yarattı. Nasıl yani? Sizin aslınız, esasınız, ilkiniz Adem'i topraktan yarattı olabildiği gibi ki gerçek o zaten. Ama halen topraktan yaratılmaya devam ediyoruz. Söyleyin, hayatınızda toprak ve toprakla bağlantıyı kesin bakalım. Hayat bitmiştir, yaratılma bitmiştir, varoluş bitmiştir elbette. Yani varlar varlıklarını toprakla ilintili sürdürürler. Efendim ben ayağımı toprağa basmayacağım. Basmayabilirsin ama topraktan gelenle yürüyorsun zaten. Can buluyorsun, besleniyorsun, kan buluyorsun, gözün onunla görüyor, beynin onunla yeniden canlanıyor. Öyle değil mi? Hani toprakta büyüyenler, elma armut gibi toprakta büyüyenler, buğday arpa gibi toprakta büyüyenler, kavun karpuz gibi toprakta büyüyenler, ağaca intikal edenler gibi yani toprak denilince sadece pancar gibi patates gibi toprağın içinde büyüyen mi zannettiniz yoksa? Olur mu öyle? İşte topraktan yaratılma devam ediyor halen ve herkes yine topraktan yaratılıyor. Yani beni ben eden özellikler, benim çocuğuma benden intikal eden varlıkları o eden özellikler de topraktan. Yani işin aslı. İnsanın aslı ve esası topraktan. Aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde şöyle ifade ediyordu sanki bunu. Küllüküm li Adem ve Ademu min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Evet, hepimiz Adem'den ve Adem topraktan olunca bu gerçek unutulmadan hareket edeceğiz ama İsa aleyhisselam anlatıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de der ki Cenab-ı Hak, İnne metele İsa indallah kemmeteli Adem. Aynen İsa'nın örneği onu anlamak için Adem örneğine müracaat edilsin diyordu. Arkasından da denilir ki tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyk. Bunlar gayb haberleridir ve bu gayb haberlerini ancak biz vahiy ile sana yani insanlığa bildiriyoruz. Öyleyse biz Adem aleyhisselamın topraktan yaratıldığını, nasıl yaratıldığını ancak gaybi bir haber olarak vahiy ile bilebiliyoruz. Allah ve peygamberden öğreniyoruz ama biz topraktan yaratılmaya devam ediyoruz. Sümme min nutfetin, sonra da nutfeden yaratıldık. Yani toprak nutfe haline geldi. Adem aleyhisselamdan alınan bir öz, nutfe olarak çocuklarına devam ede geldi ki sülale de denilecektir buna. Yani işin aslı ve esası insanın özü. Buna göre insan sonra da nutfeden, bir damla sudan, meniden yaratıldı. Nasıl mı? Merak edenler inceliyorlar. Aman efendim, bilimler, objektif bakışlar, pozitif bilim alanları, incelemeler, insanla ilgili yaratılış yasaları, onlar inceleye dursunlar. Ama biz burada insanın öyle bir damla sudan şekillenen bir varlık olarak evrende, varlık aleminde yerini bulmasını düşünüyoruz. Yani bir damla su ve ben oluyorum. O gören, o duyan, o bilen. Evet, ama bunların yanında inkar eden ve kabul eden, mümin olabilmeye ve küfretmeye hazır ya da takva ve fıskı fücur ehli olmaya potansiyel güç olarak hazır bir varlığın o bir damla su da temessül edilmesi, teşekkül edilmesi gerçekten işin en enteresan tarafı. Yani Allah kendisini böyle tanıtıyor. Sizi nutfeyken ben yarattım. Topraktınız, ben adam ettim. Sümme cealeküm ezvaca, hem de çift çift yaratıldınız. Ezvaca, halk ettim sizi. Yani erkek ve kadın çift ya da birbirine benzer çiftler düşünün. Uzun ve kısalar çift. Veya şişman ve zayıflar çift. Ya da göz rengi, duyuş biçimi, varoluşu, düşüncesi, tarzı ve tavrıyla insanlar grup grup çift çift yaratılmışlardır. Ve ma tahmilu min unsa. İşte bir kadın, bakın ki hamile, ya da bir dişi varlık, hayvanlar aleminden, görün ki hamile. Ve la tad'u illa bi ilmi. Eğer o doğum yapıyorsa ancak Allah'ın ilmiyle yapıyor. Yani hamile kalan ya da doğum yapan herkes, her şey ancak Allah'ın ilmi dahilinde bir şeyler yapıyorlar. Allah biliyor, Allah'ın bildirmesiyle oluyor. Ve ma yu'ammeru min mu'ammerin. Kim ki ömür sürüyor, ve la yunqasu min umrihi, ya da ömründen noksanlaşmalar var, eksiltilmiş, ömrü eksiliyor, illa fi kitab, onlar da Allah'ın bilgisindedir. Bir yasa, bir yazgıyla oluyor elbette. İnne zâlike alallâh yesîr. Bütün bunlar Allah'a gerçekten çok kolay. Bu ayet bize insan ömrünün, belirlenmiş bir yazgı ve yasa olarak insana ait kılınan ömrün, yine Allah'ın bilgisi, yasa ve yazgı dahilinde kısalacağını, tabi başka hadislerden öğreniyoruz, uzayacağını anlatıyor. Yani bir şeyin kısalması söz konusu ise, kısalmamışsa teorik olarak uzamış ya da tam tersine uzamazsa söz konusu olacaktır. Buna göre, kimi insanların, hayır efendim, biz Kur'an'da görüyoruz açık ayan beyan bir ayet olarak, diyor ki Allah, اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldi mi tamam, ne öne ne arkaya. Yani bir saat, bir an, bir dakika bile değişmez o. Ecel geldi mi tamamdır diyorsa, birisi de çıkıp da eğer, sıla-i rahime dikkat edin, devam edin, aman ha ziyaret edin, bu sizin ömrünüzü uzatır diye bir hadis söylemeye cüret ve cesaret ediyorsa, adam alnın ortasına yapıştırıyor ayeti. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Nedenmiş? Olmazmış böyle bir hadis. Çünkü Allah Kur'an'da diyormuş ki, evet diyor, o ayeti yok kabul etmiyoruz. Ama aynı Kur'an'da Allah bir de böyle bir ayet gönderiyor. Sadaka ömrü uzatır denilince de aynı tepkiyi görüyoruz dolayısıyla. Ya da biz ona sanki prim veriyoruz. Bir de böyle bir hadis vardı. Onu da adam yok saymaya çoktan hazır. Çünkü gayet rahat. Salabeti diniyesi bunu ona emrediyor. Yani o çoktan hazır bu işe. Kur'an'a aykırı bir sözü kim söylerse söylesin reddedecek elbette. Ama Kur'an'a aykırı bir sözün reddedilmesine dair Kur'an'da bir söz var mı? Yok, o kendisine ait. Yani kendisi Kur'an'ın başına birinci ayetten önce ilk ayet diye bir ayet yerleştirmiş. Sen kendi anladığın Kur'an'a ters bir söz duydun mu bunu hemen reddetmelisin, değilse Müslüman olamazsın diye. Böyledir maalesef ama Müslümanların Kur'an'larına iyi bakarsanız görürsünüz. Başta mutlaka giriş bölümünden yani Fatih bölümünden, Fatiha bölümünden önce bir iki klişe ayet vardır. Temel prensip ayetleridir onlar. Bir de en sonda 114. sureden sonra bir sure iki sure daha görürsünüz. Hatta ben bazen bana sorulan sorulara 115'e 5 diyorum, adam bakayım diyor. Yani o kadar gaflet içinde birdenbire düşüyor ki, yani 114 sure değil miydi diyor yanımdaki, evet diyor adam. Peki ama bak bu 115'e 5 dedi, ha öyle mi diyor, o zaman sen yine bak oraya, Kur'an'ın arkasında senin bildiğin bir sure daha vardır. O surenin özel ayetleri vardır. Bir günlük ömre, iki günlük nafaka gerekir der mesela orası. Ya da neme gerek canım, aman nene lazım gibi ayetler vardır orada. Ya da yani biz bu kadar yapabiliyoruz. Biz kapasitemizi kendimiz beyan ederiz. Biz kendimize göre bir cehdü gayret seviyesi belirleriz. Bizim Müslümanlık seviyemiz ancak bu kadar olur. Bu dönemde ancak bu kadar yaşanabilir. Allah kerimdir. Efendim yani gibi. Akla gelebilen gelemeyen nice enteresan ayetler vardır 115'e 5'e sıralanmış. Herkesinki kendi kendisine ayrıdır da ondan. İşte ondan dolayı aleyhissalatü vesselam diyorsa ki sadaka ömrü uzatır, ben aynen inanıyorum. Ecel gelince bir dakika öne ve arkaya alınmaz, aynen inanıyorum. Ama sıla-i rahim ömrü uzatır, evet aynen inanıyorum. E nasıl olur öyle? Yani öyle olur işte. Peygamber öyle demişse, bu Kur'an'da böyle demişse ikisi de olur. Ne var bunda? Çünkü biz başta o giriş bölümüne o enteresan kurallardan biri olarak da sanki şunu koymuşuz. Ey Kur'an okuyacak adam! Bu Kur'an'ı okurken kendi mantığınla, Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın mantığıyla, Ali Efendimiz'in mantığıyla filan okumayın radıyallahu teala anhum ecmain. Bu Kur'an'ı okurken Aristo mantığıyla okuyun. Aristo gibi düşünerek okuyun. Bir şey ya vardır ya yoktur. Ya odur ya değildir. Ya ötededir ya beride. Ya evveldir ya ahir. Ya batındır bir şey ya zahir. Ya ceza verir bir şey ya. Olur mu öyle şey? O sizin tanrılarınız. Çünkü kötülükleri anlatan bir tanrı, iyilikleri anlatılan bir tanrı. Bir karanlık tanrısı, bir aydınlık tanrısı, bir şer tanrısı, bir hayır tanrısı, bir güzellikler, bir çirkinlikler tanrısı, bir göğü idare eden tanrı, bir yeri ayarlayan tanrı, bir yaratıp kenara çekilen, sonra da kendi kendine ortaya çıkan tanrılar. Bunlar o adamın kendi kafasına göre belirlediği bir sistemin gerekleri olunca, ben Kur'an'ı onun mantığında, onun düşüncesinde anlarsam, Kur'an'a aykırı düşünmüş oluyorum. Bundan bir kurtulmaya çalışsa Müslümanlar. Öyle istiyorum ki neredeyse mantık dersleri okutmaya başlatacaklar bana. Estağfirullah, kimin mantığı mı? Yani ben aslında Kur'an'ın mantığını okutmaya çalışıyorum. Kur'an'la mantığımı düzeltmeye, geliştirmeye, yerleştirmeye, belirlemeye, düzenlemeye çalışıyorum. Yani Kur'an insana bir mantık, bir düşünce, bir konuşma adabı, bir düşünme prensibi aşılarken, verirken, önerirken sanki Kur'an'dan ayrı bir mantık silsilesi okuyacağız da onunla da biz Kur'an'ı öğrenecekmişiz gibi. Allah korusun, fakat yani düşünüyor musunuz? Diyordu ki aleyhissalatü vesselam, men fessaral Kur'ane bi ra'yihi fakat kefar. Kim ki Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir ederse küfretmiştir, kafir olmuştur. Yani nasıl ama? Kendi anladığını söylerse mi? Öyle değil. Önce bir mantık geliştirecek, mesela kapitalist bir mantık veya bir cemaat mantığı veya bir efendi mantığı veya bir büyük mantığı veya bir para mantığı veya bir dünya veya bir huzur veya bir mutluluk mantığı geliştirecek. O mantık çerçevesinde Kur'an'ı kendi anladığı gibi şerh etmeye, tefsir etmeye çalışacak. Elbette bu kafirlik olacaktır zaten. Benim anladığım siyasal yapı ve yapılanma esasına göre bu Kur'an ayetinin böyle olması gerekir diyecek. O zaman toplumsal yapı bunu gerektirir diyecek. Çünkü kendisinin gerektirdikleri vardır, kuralları vardır anlamına gelecek. Bakın şöyle sakin yavaş yavaş 11. ayeti yeniden okuyoruz. Diyor ki Cenab-ı Hak, beni şöyle tanıyın kullarım. Bakın sizi topraktan ben yarattım. Sonra nutfeden yaratılmaya devam ediyorsunuz. Topraktan ve nutfeden yaratılıyorsunuz. Önceniz toprak, sonranız nutfe. Sonra da sizi çift çift yaratmışım. Bunu da biliyorsunuz, görüyorsunuz. Söyleyin, hani bir varlık, bir dişi varlık. İşte o hamile kalmış ya da doğurmuşsa. O ancak Allah'ın bilgisiyle değil mi? Ben bilirim, bunu böyle bilin ey kullarım. Ben hamileyinin hamileliğini, doğuranın doğurmasını, yani hayatın o bölümlerini tam ve mükemmel ve eksiksiz noksansız bilen benim. Onlar hep benim bilgim dahilinde. Ayrıca bilin ki, bir adam ömür sürüyorsa veya bir varlığın ömrünü düşünün. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Yani bir varlık ki ömür sahibi o ömrünü devam ettiriyorsa, yani verilen ömrü yaşıyorsa, hayatını sürdürüyorsa, وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اُمُرِهِ ya da ömründen bir noksanlaşma söz konusuysa, illa fi kitab. Evet, mümkün ama bu bir kitapta yazılı. Yani bir yasa var bu konuda, bir yazgı var. Bunu unutmayın, ben bunu böyle belirliyorum. Bu benim yazgım. Ben öyle ayarlıyorum. Yani birisi ömrünü sürdürüyorsa, birisi hamile kalıyorsa, birisi doğum yapıyorsa veya birisinin ömründen noksanlaşmalar oluyorsa, bütün bunlar benim bilgim dahilindedir. Demek ki ömürde bir noksanlaşma söz konusu. Dolayısıyla bir artış da söz konusu olacaktır. Yani sen sıla-i rahme devam ettin, 50 sene ömrün vardı, 60 seneye çıkardın. Sonra sadaka vermeye devam ettin, 60'a çıkan ömrün 63 oldu. Sonra da birisi geldi, sen 52 yaşındayken bir çeşit vurdu ve öldün. Ya da düştün ve öldün, kendini attın ve öldürdün. Ne oldu şimdi? Yazgıyı değiştirdin mi? Ecel gelince tamam oldu mu? O ecel dediğin şey zamanlamadır, zamanlama programıdır. Yani orada ne maddeler olduğunu bilmiyoruz biz, ne zaman biteceğini de bilmiyoruz zaten. Doğum ile ölüm arasındaki bir hayat programının her bir birimine ecel diyoruz aslında. Her bir şeyin eceli geldikçe ortaya çıkacaktır. Yani parmağın kanadı, burnun kanadı, kafan kırıldı ya da gözün şöyle ya da kulağın böyle oldu. Evine şöyle, yurduna yuvana böyle oldu. Bunların hep bir zamanı vardır her zaman. Yani Allah'ın seni imtihan için sana ait kıldığı soruların seninle buluşma zamanıdır ecel. Allah'ın seni imtihan için sana gönderdiği sorular vardır. Bu soruların seninle buluşma zamanına ecel diyoruz. Bir zamanlama, bir programdır. Yani bir zaman çizelgesidir. Sen o zaman çizelgesine göre o sorularla karşılaşıyorsun. Doğum zamanından ölüm zamanına kadar, ama Türkçe'de ecel özellikle, tabii Arapça'da da var. Bu zaman çizelgesinin son noktasına da özel olarak ecel diyoruz. Yani o da bir gün mutlaka gelecek ve nasıl gelecekse, nasıl uzamış kısamış ama neticede netleşen bölüm ne ise, o gelince artık bir saat ne ileri gider ne geri kalır. Madem öyleyse bir ayeti temel kabul edip diğerlerini onunla mı yargılayacaktık? Olur mu öyle şey? Demiyor mu Allah? Efe tü'minûne bi bâdil kitâb ve tekfurûne bi bâd. Yani kimi ayetleri, kimi kitap bölümünü kabul ediyor, kimilerini yok sayıyor, küfür mü ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın kendisini böyle tanıtması, 11. ayetin şöyle bitmesi ile tamamlanacaktır. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bunları da Allah için zor zannetmeyin. Çok kolay. Allah nasıl isterse öyle yapıyor ve çok kolay oluyor. Şimdi düşünüyoruz. Bizi düşündürüyor 12. ayet. وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ Şu iki deniz bir olur mu? Beraber düşünebiliyor musunuz? Deniz olma açısından evet. Fakat هَذَا عَذْبٌ فُرَاتْ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi de çok kolay. Ama şu, o da tuzlu ve acı, boğazı yakar. Demek ki deniz olmak açısından ikisi de deniz. Hatta bir başka ayette okumuştuk değil mi? Aynı su, aynı toprak, yan yana iki ağaç, birinden farklı, diğerinden farklı meyveler, tadı, rengi, kokusu, her şeyiyle. Yan yana iki deniz. Evet, suları birbirine sanki karışıyor görüyoruz ama karışmıyormuş. Aralarında berzak varmış, bir engel, karışmıyor. Deniz kenarı çocukları bunu iyi bilir. Hatta suyu olabildiğince tuzlu ve acı nice denizler var ki, onun bir bölgesinde, onun bir tarafında tatlı bir su vardır ve insanlar oraya gidip içerler, bilirler onu. Suyun içinde su, evet, yasa öyledir. Söyleyin, bunu kim yapabilir? Bunu kim böyle yapmıştır? Bu yasa kimin, bu yazgı kimindir? Ve ma yestevil bahran. Evet, iki deniz ama aynı seviyede değil, ikisi bir tutulamaz. İşte hâdâ azbun furâtun, sâigun şerâbuhu. Ne kadar hoş, içimi kolay, tadı güzel. Gerçekten boğazdan böyle, sanki rahatlatıcı bir geçişle, özel olarak bir lütuf ve ihsan olarak gidiyor. Ama ve hâzâ milhun ücâç, biri de var ki hem tuzlu hem acı. Beri tarafta ve min küllin te'kulûne lahman tariyya. Ama hepsinden de tertemiz et yersiniz. Evet, yani tatlı su balıkları yanında, deniz balıkları da aynen tertemiz ettir bizim için. Ve gayet lezzetli. Ve bugünün dünyasında bir başka önemi var lahmen tariyanın, hatırlayabildiğim kadar. Yani hani şu insanın bozmadığı hormonlama mıdır? Elektromanyetik dalgalardan dolayı mıdır? Radyoaktif dalgaların etkisi, esintisi midir? Ya da kimyasal artıklar mıdır? Ya da aman Allah'ım, akla gelen gelmeyen neslin ve ekinin bozulması adına tüm girişimlerin tezahürü müdür? Neredeyse insanoğlunun elinin değdiği her şey bozulduğu bu dönemde, ekmek ve su dahil diyeceğim, bir tek bozulmamış yiyecek var, şöyle sahillerin uzağında, yani insan eli değen yerlere biraz daha uzak bölgelerden tutulmuş balıklar varsa denizlerde, işte onlar saf balık, işte onlar temiz yiyecektir. Ve min küllin te'kulûne lahman tariyya. Hepsinden taze et yiyorsunuz. Ve testahricûne hilleten telbesûneha. Bir de süs eşyaları çıkarıyorsunuz, takındığınız, giyindiğiniz elbiselere taktığınız, onlarla süslendiğiniz eşyalar, inciler, mercanlar veya benzerleri. Ve teral fülke fihi mevâhira litebtevû min fadlihi ve leallekum teşkurûn. Bir de Allah'ın lütfundan nasibinizi arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsünüz. Gemiler. Allah'ın lütfu ihsanıyla siz onları size fazlu kerem, lütfu ihsan ve güzel rızıklar imkanı tanısın diye denizde denizi yararak gittiğini görmek de ayrı bir imkandır. Allah'a kulluk konusunda ayet, alamet ve işarettir. Böylece biz لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ersek fakat, yani Allah'ın bu nimetlerini gördükçe, duydukça, bildikçe Allah'a kullukta kullanmamız gerekecek. Gemileri, onlarla kazandığımız fazl-ı keremi, ihsan ve lütufları, ikramları, izzetleri, denizden çıkarılanları, onları kullanma imkanlarını ve denizde imkan bulduğumuz lahmen tariyya, güzel tertemiz taze et yani balıkları hep Allah'a kullukta kullanmak zorundayız. Yûlicul leyle fin nehâr ve yûlicun nehâra fil leyl. İşte gece, bakın ondan gündüz çıkıyor. İşte gündüz, bakın ondan gece çıkıyor. Kapkaranlık oluyor gece. Sanki dehşete kapılıyorsunuz. Kim kimse olmadığı bir dönemde, çölün ortasında, dağın başında, İsterseniz bir orman kenarında olun. Düşünün, nasıl da bir bir kaybolup gitti. Ufukta vardı biraz kızıllık, o da kayboldu. Derken hiçbir işaret kalmadı. Sema berrak ama simsiyah, yani gece kapkaranlık. Yıldızlar da görünmüyor neredeyse. Ay yok zaten dediniz, nasıl da kapkaranlık oldu. Yani bitmeyecek bir karanlık gibi net gece, zifiri karanlık gece, kapkaranlık gece olmuştu ama bakıyorsunuz, o da bitiyor yavaş yavaş. Doğu taraftan bir aydınlık. Fecir doğmaya başladı. Sonra güneş, sonra aydınlık, sonra apaydınlık, sonra net aydınlık. Sanki bitmeyecek bir aydınlık ama o da bitiyor yavaş yavaş. Vesakhara şemse vel kamer. İşte ay, işte güneş. Onlar da sizin dininiz için var kılındı. Sizin Müslümanca bir hayat yaşamanız için gereken unsurlar onlar. Allah'ın ayetleri ve alametleri, küllün yecri li ecelin müsemma, hepsine ait bir ecel, bir zamanlama vardır. Doğacak ve batacaktır, başlayacak ve bitecektir, gündüz olacak ve gece olacaktır, hayat böyle devam edecek. Aynı şey sizin için de geçerli ey insanlar. Siz de doğacak ve öleceksiniz. Sizin de ömrünüz bitecek. Siz de bir gün ölecek ve yeniden dirileceksiniz ve yaptıklarınızın hesabını ödeyeceksiniz. Zalikumullah. Gördünüz ya işte bu Allah. Geceye ve gündüze hakim Allah. Güneş ve ayı sizin dininiz için var kılan Allah. Yani bu zamanlamayı belirleyen Allah. Denizler konusunda, semavat ve arz konusunda ve kendiniz konusunda bildiğiniz, bilebileceğiniz ama bilemeyeceğiniz, erişemeyeceğiniz, ulaşamayacağınız bütün her bir yönünü var eden Allah, işte bu Allah Rabbukum, sizin Rabbinizdir. Hayatınıza program çizecek sadece O'dur. O'nun etkisinde, O'nun terbiyesinde olun, O'nu dinleyin, yaptığınızı O'ndan dolayı, yapmadığınızı O'ndan dolayı ortaya koyun. Lehul mülk. Zaten O bu işe layıktır. Çünkü mülk O'nundur. O mülkünde kendisi tasarruf sahibidir. Semadaysanız O'nu dinleyin, arzdaysanız onu dinleyin. Sizi siz eden özellikler aslında onun mülkünün parçasıdır. Bu topraktan oldunuz. Unutmayın, bu denizden yararlanıyorsunuz. Aklınızdan çıkmasın ve siz onun mülkündesiniz. Onu dinleyin. Rabbiniz o olsun. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. Ama onun berisinde, ondan ayrı, onun dışında o gibi olması mümkün olmayan varlıklara üstelik siz dua edip yalvarıp yakarıyorsunuz ya. İşte onlar مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْم۪يرِ. Onlar kıtmir kadar bile bir şeye malik değiller. Hani hurmayı görmüşsünüzdür. Ortasında bir çekirdek. Çekirdekle yediğiniz hurma bölümü arasında bir zar vardır. Hatta bir de çekirdeğin şöyle bir çizgi var ya, diğer bölümlerine göre daha içe çökük bölümü. İşte orada da incecik bir ipi olur. Kıtmir için, dilerseniz o ipi anlayın, isterseniz zarını anlayın, yani hiçbir işe yaramaz, mini minnacık ama o kadar hafif, o kadar basit, o kadar hiçbir şey ki, lakin o da Allah'ındır, onu da var eden Allah'tır. Allah'ın berisinde, ona eyvallah etmeden, yani onu dinlemeden, seni dinlesek denilen, dua edip yalvarıp yakarılan bütün varlıkların mülkünde o kadar da bir şey yoktur. Olmaz da zaten. Çünkü her şey Allah'ın mülkündedir. O bizim Rabbimizdir. Ondan başka ilah yoktur. İn ted'uhum la yesme'u duaikum. İsterseniz bakın onlara. Hadi dua edin. Gerçekten çağırın. Duyarlar mı duanızı? İcabet edebilirler mi eğer duymuşlarsa bile velev semi'u mestecabu lekum. Hadi diyelim duydular. Yani siz kulağı olan, duyan birine Tanrı gözüyle baktınız. Duydu, size yardım edebilecek, isteğinizi yerine getirebilecekler mi? Yani birisi kartal için, birisi serçe için veya bir başkası zürafa ya da fil için Tanrı'dır dese duyar mı? Duyar tabii. Var onun da kulağı veya öyle değil. babasının dedesinin babası var mı öyle nesil? Çünkü torununun torunu görenler biliyoruz. Öyle ihtiyarlamış pirifani ama kulağı sağlam. Onu tanrı edindiler, o da duyuyor öyle mi? Öyle değil. Hadi duysun. Duyması ne ki? İcabet edebilir mi? Duanı kabul edebilir mi? Sen iste istediğini o verebilir mi? Senin istediğini kendisi için yapabilir mi? Söyleyin. Toplumları tanrılaştıranlar, fertleri tanrılaştıranlar ya da varlıkları tanrılaştıranlar, Allah'tan başka tanrı arayanlar, kendilerine Rab ve ilah arayanlar, iyi düşünsünler. Onlar ne duyar ne icabet edebilirler. Burada Rab kelimesini yeniden düşünelim. Anladığım kadarıyla Rab demek, bir insan için yaptığı işlerin yapılmasına amir, yapmıyorsa da onları nehyeden varlık demektir. Yani ben bir şey yapıyorsam bunu bana yaptıran, bir şey yapmıyorsam onu bana yaptırmayan benim Rabbim demektir. Diyelim burada konuşuyorsam bu konuşmayı bana yaptıran Rabbimdir. Sen şu anda ne yapıyorsan onu da sana yaptıran Rabbin. Haberin var mı? Ben para için yapmıyordum. Ne için olmadığını sormadım. Ama ben gösteriş için yapmıyorum. Tamam, o da Rabbin değilmiş, anladım. Ama ben komşumun oğlundan, halamın kızından korktuğum için yapmıyorum. Tamam, onlar da Rabbin değilmiş, anladım. Peki ama ne için yapıyordun? Hani sen yapıp ettiklerin veya yapmayıp geri durdukların için soracaktın ya, Rabbim kim diye. İstersen dost bildiğin samimi arkadaşlarını uyar. Onlar seni zaman zaman arasınlar, ya kapına gelsinler, ya telefon etsinler, şu anda neyle meşguldün desinler ve Rabbin kim desinler. Neden öyle giyindin? Neden ona para verdin? Neden ona zaman harcadın? Oğluna neden öyle? Babana neden öyle davrandın? Ama o komşun ya da bu komşunla ilgin. Bütün bunları sorsunlar ve sen düşün Rabbim kim diye. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَائِكُمْ Hadi dua edin ama duanızı duymazlar. وَلَوْ سَمِعُوا Duyanları tanrı ediniyorsanız مَسْتَجَابُوا لَكُمْ İcabet edemeyecekler size. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Sizin onları Allah'a ortak tanımanız, Allah'ın ortağı bilmeniz konusunu onlar hepten inkar edecekler, küfredecekler, yok sayacaklar, hayır öyle değil diyecekler. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Bütün bunları sana habir olan Allah gibi haber verebilecek birisi var mı? Mümkün mü? Yani bu gerçeği, bütün bu gerçekleri sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Bunu biliyor musun? وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ